Ayırım 50, sayfa 549. Peter Wilson artık avcı Keith'ten ümidi kesmişti. Saat 10.30'u geçiyordu. Lanet herif beni atlattı diye düşündü, hırsından köpürüyordu. Üstlendiği bu işi mutlaka bu gece bitirmeliydi. Geleceği bu akşamki başarısına bağlıydı. Ondan sonra Londra'da kalması için de bir sebep yoktu. Karayiplere, Bahama'ya ya da Florida'ya yerleşebilirdi. Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olacaktı artık. Şansını son bir kere daha denemek için Keith'in cep telefonunun numarasını tuşladı. Telefon üçüncü zil sesinden sonra açıldı. Keith, alo demişti. İlk defa irkildi Wilson. Kulağına akseden ses yabancı gibi gelmişti. Duraladı bir an. Keith? Evet. Hayır dedi içinden, bu ses onun değildi. Birden yaptığı hatayı anladı. Yoksa ilk telefonda konuştuğu da o değil miydi? Ama o konuşma sırasında ses tonundaki değişikliği fark etmemişti. Sen Keith değilsin diye fısıldadı. Keith nerede? Hattın öbür ucunda belli belirsiz bir duraklama olmuştu. Neden sonra, hey Wilson, sesin iyi gelmiyor, neredesin? Diyen yabancı birinin sesi aksetti kulağına. Müthiş bir sezgiyle tuzağa düştüğünü anladı Wilson ve hemen telefonu kapattı. Korku dolu bakışlarla karanlık sokakta gözlerini dolaştırdı. Her an izbe köşelerdeki gölgelerden birinin çıkıp üstüne çullanacağını sandı. Yanılmamıştı da. Telefonu cebine atarken nereden çıktığı belli olmayan üç kişinin koşarak kendisine yaklaştığını gördü. Lokantanın çevresinde mevzilenen MI6 elemanları hızla yanına varmışlar ve kollarından sıkı sıkıya kavramışlardı. Wilson her şeyin bittiğini o an anladı. Bölüm 9. 1. Londra. Paul Harrington o gece boş yere adamı Wilson'dan telefon bekledi. Ama beklediği telefon bir türlü gelmedi. Başta BBC olmak üzere bütün televizyon kanallarını açıp cinayet haberlerini ümitle bekledi. Belki cinayeti işlerken Wilson da bir şekilde vurulmuş olabilirdi. Ama her halükarda saldırı teşebbüs halinde bile kalmış olsa televizyon haberlerine intikali gerekirdi. Ama haberlerde olayla ilgili tek bir kelime yoktu. Umutları kırılmaya başlamıştı. Yine de tam tatmin olmak için birkaç gazeteye herhangi bir okuyucu olarak Bakan Jeffrey Drake'in bir lokantada vurulduğuna dair duyumlar aldığını ve bu haberlerin aslı olup olmadığını sordu. Aldığı cevaplar olumsuzdu. Hatta işgüzar gazetecilerden biri fazlaca ilgilenmiş, bu duyumu nereden aldığına dair sorular sormaya başlamıştı. Harrington fazla uzatmayarak telefonu kapadı. O gece evinde karısıyla yalnızdılar. Eşi Victoria tüm zenginliklerine rağmen çok mütevazi bir kadındı. İlerleyen saatlere rağmen çalışma odalarında bazı hayır derneklerine ait işleriyle uğraşmış, kocasını yalnız bırakmamıştı. Harrington onu güçlükle yatağa göndermiş, televizyon ve gazeteleri ancak o yatağa gittikten sonra arayabilmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yorgun ve bitkin ayağa kalktı yaşlı adam. Yavaş yavaş bu mücadeleyi kaybettiğini anlamaya başlamıştı artık. Wilson'la temas kurmamaya karar verdi. Şayet herhangi bir şekilde teşebbüsü hakim kalmışsa onu aramak daha tehlikeli olacaktı. Tam çalışma odasının lambalarını söndürürken masanın üstünden telefon çalmaya başladı. Bu saatte evdeki bütün hizmetkarlar yatmış olurdu. Harrington ise rahatsız edilmemek için yatak odasında telefon bulundurmazdı. Karısının telefona cevap vermesi söz konusu değildi. Yaşlı adam almacı kaldırdı. Karşı taraftaki sesi işitince birden buz gibi kesildi. ''Seni bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim Paul.'' diyordu Jeffrey Drake. Eski okul arkadaşı demek hala hayattaydı. Buna şaşmamak lazımdı. Planının başarıyla uygulanmadığını tahmin etmişti zaten. İçinden Wilson'a lanetler okudu. Sonra kendisini toparlamaya çalışarak eski okul arkadaşı, şimdiki can düşmanı olan Lord'un ne diyeceğini merak etti. Herhalde Lord artık her şeyi öğrenmişti. Toparlanması biraz geç oldu. Bakanın sesinde hiç gayri tabiilik yoktu. Yanılıyor muydu acaba, yoksa Wilson korkmuş ve hiç teşebbüse girişmemiş miydi? Kendisini dengelemeye çalıştı. Aralarındaki resmiyeti unutmuş gibi aynı samimiyette karşılık vermeye çalıştı. ''Rica ederim Jeffrey.'' diye mırıldandı. ''Henüz yatmamıştım.'' ''Ben de tahmin etmiştim zaten.'' Harrington karar veremiyordu bir türlü. Genellikle kendisini aramayan Jeffrey'nin tam bu gece telefon etmesi manidar değil miydi? O sinsi domuza asla güvenilmezdi. Tedbiri elden bırakmamalıydı. aralarındaki savaşı kaybettiğini sezinliyordu ama Wilson'ın öldürme teşebbüsü hiç doğmamışsa yeni bir şeyler yapma şansı belki hala olabilirdi. Dikkat kesildi. "Evet Sayın Bakanım," diye mırıldandı, "sizi dinliyorum." "Yapma Paul, yine bana bakanım diye hitap etme. Seni eski arkadaşım ve iş ortağım olarak bu saatte rahatsız ettim. Resmiyeti bir kenara bırak." "Tamam Jeffrey, mesele nedir? Beni böyle geç bir saatte aradığına göre önemli bir şey olmalı." Harrington'ın dili damağı kurumuştu. Adamın ne söyleyeceğini merak ediyordu. "Hemen Sadi'de gelmek istiyorum Paul. İkimiz de büyük bir hata içindeyiz. Siyasi yanım kadar benim güçlü bir iş adamı olduğumu da biliyorsun. Aramızdaki bu menfaat çatışmasını uygun bir formülle çözerek tatlıya bağlarsak, ikimizin geleceği için de daha hayırlı olacak. Bu çatışmanın sonu yok. Bu gece çok düşündüm ve sonra bir karara vararak seni aradım." Harrington afalladı bir an. Eski okul arkadaşının samimi olduğunu kestiremedi. Son derece hırslı ve mücadeleci bir kişiliği vardı Jeffrey Drake'in. Kolay pes etmezdi. Ona güvenip güvenemeyeceğine karar veremiyordu. Gecenin bu saatinde kendisine dostluk ve barış eli uzatıyordu. Acaba altında her zamanki gibi bir bit yeniği mi vardı? Emin olamazdı. Fakat sonra beyninde hızlı bir muhakeme yaptı. Jeffrey haklı da olabilirdi. Bu çatışmanın her ikisi için de mutlu bir sonu olmayacağı anlaşılmıştı. İpler iyice gerilmiş ve kopma noktasına çoktan aşmıştı. Jeffrey Drake bugüne kadar aralarındaki rekabet ve çatışmayı ilk defa su yüzüne çıkarıyor ve anlaşma teklif ediyordu. Fakat en ilginç yanı teklifin bu gece gelmesiydi. Yoksa yaşlı kurt korkmaya mı başlamıştı? "Önerin nedir?" diye sordu Harrington. Bir yandan da muhakeme yürütmeye devam ediyordu. Aslına bakılırsa karşılıklı fedakarlıklar yoluyla uygun bir uzlaşma zeminine varmak en makul yol olabilirdi. "Görüşmeliyiz Paul," diye mırıldandı Lord, "en kısa zamanda." Harrington kısa bir tereddütten sonra "Ne zaman?" diye sordu. "Mesela yarın sabah 10'da. Senin için uygun mu?" "Olabilir Jeffrey, seni bankada beklerim." "Yo hayır, bu uygun olmaz. Banka bu görüşme için uygun bir yer değil." Harrington'ın kaşları kuşkuyla kalktı. "Neden?" "Benim oraya gelmem malum çevrelerce dikkat çekici olabilir. İkimiz de takip ediliyoruz. Başka bir yerde buluşmalıyız." "Nerede mesela?" "Kimsenin dikkatini çekmeyecek bir yer olmalı." "Evime gel." "Orası da uygun değil Paul. Umumi ve kalabalık bir yer olmalı." "Yarın öğleyin bir restoranda olabilir mi?" "Regent's Park'a ne dersin?" "Queen Mary'nin bahçesinde buluşuruz. Hem yürür hem de sorunumuzu tartışırız." Randevu yeri Harrington için uygundu. "Pekala," diye mırıldandı. "Saat tam 10'da orada seni bekleyeceğim." "Teşekkür ederim," dedi bakan. Telefon kapanmıştı. Yaşlı bankacı bir süre yerinden ayrılamadı. Olanlara hala inanamamış gibiydi. Sonra ağır ağır merdivenleri çıkarak yatak odasına gitti. Karısı Victoria uyanıktı, yatağın içinde kitap okuyordu. Sessizce soyundu ve vefakar eşine tek kelime etmeden yatağa giriverdi. Sırtını döndü, gözlerini kapadı. Uyuyamayacağını biliyordu. Saatlerce o vaziyette kaldı. Yarın belki çok farklı bir gün olacaktı. İçinden de öyle olmasını diledi. Sinan otel odasında boş yere Tatiana'nın yanına gelmesini bekledi. Neden sonra kadının gelmeyeceğini aklı keserek soyunup yatağına girdi. Garip bir tedirginlik içinde yatakta dönüp durdu. Gözüne uyku tutmuyordu. Densizlik yaptığına karar verdi sonunda. Belki en iyisi kendisinin kalkıp Tatiana'nın odasına geçmesiydi. Hatta ondan özür dilemeliydi. Elinde olmadan kadınla her görüşmelerinin sonunda tatsızlık çıkıyordu ve buna sebebiyet veren de hep kendisiydi. Yataktan kalktı, pantolonunu ayağına çekti, gömleğini giyerken yine duraksadı. Hatasını kabul ediyor, hatta onunla sevişmek de istiyordu. Duygusallıktan uzak, sırf içini kavuran ihtirası söndürmek için. Bir an kararsızlıkla yatağa çöktü. Anlamsızdı bu yaptığı. O kadın yüzünden başına gelmedik şey kalmamıştı. Hem bu başı sonu olmayan garip bir ilişkiydi. 2 gün sonra, belki de daha bile önce noktalanacaktı. Hiç olmazsa gönlünü alayım diye düşündü. Hatasını kabul ediyordu. Sonra bunun bir bahane olduğunu, asıl niyetinin kadınla sevişmek olduğunu karar verince vazgeçti. Soyunup tekrar yatağa girdi. Tatiana gelirse onu geri çevirmeyecekti. Ama Tatiana gelmedi. Dmitri Pavlov, Gatwick Havaalanı'nın dış yolcular terminalinde Moskova'dan gelen Rus Hava Yolları'nın son seferinden çıkan yolcuları dikkatle gözlüyordu. Kara gözleri bir an titredi. Beklediği kişiyi görmüştü nihayet. Adımlarını sıklaştırarak yolcuya ilerledi. Dmitri Pavlov saygıyla adamın elini sıktı. Sonra Rusça konuşmaya başladı. Bir makine intizamı içinde peş peşe kelimeleri sıralıyor ve kendisine verilen emirlere göre rapor sunuyordu. Yolcu onu dikkatle dinliyorsa da hiç ilgilenmezmiş gibi bir tavrı vardı. Pavlov açıklamasını bitirdiğinde sadece ''Beni oraya en yakın olan bir otele götür.'' dedi. Gatwick'ten Londra'nın merkezine taksiyle gitmek birkaç saat tutardı. Yol boyunca bindikleri takside bir daha hiç konuşmadılar. Fakat Dmitri Pavlov çok huzursuzdu. David Blandford bu defa tedbirli davranmış ve Jessica'nın yanına kattığı görevliyi evinin kapısında bekletmişti. Eve dönünce MI6 memurunun gitmesine izin verdi. Jessica gecenin ilerlemiş saatinde hala uyanıktı. David gelmeden artık gözüne uyku girmeyeceğini biliyordu. David anahtarıyla kapıyı açarken bile üzerinden atamadığı korkuyla irkildi. Kapının önünde duran sevgilisini görünce koşarak ona sarıldı. Artık kabusun bitmesi için dua ediyordu genç kız. Uzun uzun konuştular. Yatağa girdiklerinde şafağın sökmesine çok az zaman kalmıştı. 2. Londra. Cuma sabahı tüm Londra semaları gri bulutlarla kaplıydı. Yağışsız, rüzgarsız bir gün başlamıştı. Isı da biraz yükselmişti. Yine de kasvetli ve iç karartıcı bir gündü. Kravatını bağlayıp pencerenin önüne giden Sinan, önünde uzanan şehir manzarasını seyrederken İstanbul'u özlediğini fark etti. Bu kadar kısa bir zamanda yaşadığı yeri özlemek genç adamda şaşkınlık yarattı. Belki bu gezinin anormal şartları doğurmuştu bunu. Daha evvel de yurt dışına çıkmıştı fakat gayet sakin ve normal geçen o mesleki gezisinde hiç böyle duygulara kapılmamış, zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmemişti. Oysa bu defa bir mesleki geziden ziyade yaşamını yitirmemek için kendisini ölümcül bir koşuya çıkmış gibi hissediyor, hayatta kalmanın çarelerini arayarak geçiriyordu vaktini. Acıkmıştı, kahvaltıya inmek istiyordu. Tatiana'dan hala bir haber yoktu. Genç kadın da aralarındaki tartışmayı bir onur meselesi yapmış ve dün gece yanına gelmemişti. Sinan kollarını göğsünde çaprazlamış, önündeki caddede akıp giden trafiği seyrederken kapının vurulduğunu işitti. Tatiana olmalıydı. Bir koşu giderek kapıyı açtı. Doktor Yelisev aralarında hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek bakıyordu. "Günaydın," dedi sıcak bir sesle. Sinan biraz ezik, biraz şaşkın, "Günaydın," diye karşılık verdi. "Gelsene içeri." "Kurt gibi açım," diye mırıldandı Tatiana. "Hazırsan kahvaltıya inelim." "Lütfen önce içeri gir." Sinan kapıyı kapatırken koridora bir göz attı. MI6'in korumaları hala nöbetteydiler. Doktor Yelisev hiç itiraz etmeden odaya daldı. Sinan'a yüzündeki gülücük sahte gibi geldi. Genç kadın yapmacık bir neşe tablosu sergiliyordu. Hemen, "Üniversitede sunacağın tebliğ bugün değil mi?" diye sordu. "Öyle ama henüz ne üniversiteye gidebildim ne de bir yetkiliyle temas kurdum." "Henüz vaktin var, kahvaltıdan sonra gidersin." "Olabilir," diye mırıldandı Sinan. "Ya sen ne yapacaksın?" "Sempozyuma iştirakimi mi soruyorsun?" "Evet." "Katılmayacağım tabii. Yanımda ne dosyalarım var ne de sunacağım metin. Buraya gelişimi biliyorsun çok ani oldu, apar topar. Her şeyim Moskova'da kaldı. Belki ben de biraz alışverişe çıkarım." Sinan dalga mı geçiyor diye genç kadına baktı. Başı bunca dertteyken alışverişi düşünmesi olacak şey değildi. "İyi olur," diye söylendi anlamazlığa vurarak. İkisi de dün geceden söz etmiyordu. Nihayet Sinan kararlı bir şekilde konuştu. "Sempozyumdaki konuşmamdan sonra da İstanbul'a dönmeye karar verdim." Tatiana aldırmaz göründü. "Karar senin. Nasıl istersen, zor günler geçirdin." "Doğru," dedi Sinan. Bakışları hala kadının gözlerindeydi. "Hazır mısın?" Genç adam bir an tereddüt etti. Sonra yumuşacık bir sesle "Üzgünüm Tatiana," diye fısıldadı. "Seni düş kırıklığına uğrattım. Anlayışsız davrandım." "Takma kafanı. Asıl ben senin başını derde soktum. Üzgünüm. Daha farklı şartlar altında karşılaşsaydık çok daha iyi olurdu." "Haklısın. Boşuna kendini üzme. Daha fazla konuşmana da gerek yok. Benden özür dilemek zorunda da değilsin. Yine de bu kısa beraberlikte geçirdiğimiz hoşça vakitler de oldu." Sinan başını salladı. Meseleyi bu kadar çabuk geçiştirip kapattığına seviniyordu. Sırtına ceketini geçirirken "Hadi çıkalım," dedi. Daha fazla söyleyecek bir şey gelmiyordu içinden. Bir an durup kadının gözlerinin içine baktı. "Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Sana hayatımı borçlu olduğumu hiç unutmayacağım." Tatiana boş verircesine omuzlarını silkti. Ben yalnızca görevimi yaptım. Sinan söyleyecek başka bir şey bulamadı. İkisi birlikte kapıya yürüdüler. Tatiana önden yürüyordu. Elini tokmağa atıp kapıyı açtı ve birden duraladı. Sinan kadının aklına bir şey geldiğini ve dönüp kendisine son bir cümle sarf edeceğini sandı. Belki üzerindeki bu umursamazlığı atıp çatacaktı ama Tatiana'nın davranışı onu şaşırttı. Genç kadın çekinerek koridora bakıyordu. Sonra şimşek gibi geriye dönüp kapıyı hızla kapattı ve kapının önünden çekilirken telaşla elini çantasına atarak tabancasını çıkardı. Sinan hiçbir şey anlamamıştı. Şaşkın şaşkın kadına baktı. ''Ne oluyor?'' diye sordu. Tatiana işaret parmağını dudaklarına götürerek sus işareti yapmıştı. ''Ne var?'' diye sorusunu yineledi Sinan. ''İki korumada kapıda yoklar.'' dedi Tatiana. ''Olamaz mı? Belki çağrılmışlardır ya da tuvalete falan gitmişlerdir.'' ''Saçmalama. Onlar kapının önünden ayrılmazlar. Görevleri bizi korumak.'' ''Yani?'' ''Yani şu, bu durum hoşuma gitmedi. Bir şeyler dönüyor.'' Güpegündüz ünlü bir otelde bir şey olacağını hiç sanmıyordu Sinan. Ama Tatiana'ya güveni vardı. Bir pisliğin kokusunu almışsa yanılmazdı. ''Emin misin?'' diye fısıldadı. ''Tabanca hala yanında mı?'' Sinan önce hangi tabancayı kastettiğini anlayamadı. Sonra birden hatırladı. Rahibeler Manastırı'ndaki boğuşma sırasında Rus ajandan aldığı kolt hala kabanının cebindeydi. Başını salladı. ''Çabuk onu eline al.'' ''Fakat Tatiana...'' ''Ne diyorsam onu yap. Bir de seninle uğraşmayayım.'' Sinan koşarak dolapta asılı kabanının cebinde duran silahı aldı. ''Hiç tabancayla ateş ettin mi?'' diye sordu Tatiana. ''Bilmiyorum.'' diye kikildi Sinan. ''Herhalde askerde ateş etmiştim.'' Genç kadın gözlerini kapıdan ayırmıyordu. Sanki her an hızla birileri içeriye dalarak kendilerini yaylım ateşine tutacaklarmış gibi tetikte bekliyordu. Sinan'la konuşurken gözlerini kapıdan hiç ayırmamıştı. Sinan'ı ter bastı yine. Teşhisinde haklıydı. Tatiana ile ne zaman beraber olsa başı dertten kurtulmuyordu. Sanki kadın bir paratoner gibiydi, nerede olsa belayı üstüne çekmeyi başarıyordu. Elindeki kolda baktı. Silah bir güvenceydi kuşkusuz ama yedek subaylığı zamanında Beylik Kırıkkale'den bu yana hiç başka silahla atış yapmamıştı. ''Yatağa kendine siper al.'' diye fısıldadı Tatiana. ''Silahın emniyetini de aç.'' Tatiana'nın dediklerini yaptı. Nefesini tutarak gözlerini kapıya çevirdi, beklemeye başladı. Soğuk soğuk terliyordu. Aradan bir iki dakika daha geçti, hiçbir hareket yoktu. Odada derin bir sessizlik olmuştu, beklemeye devam ediyorlardı. Sinan dayanamadı. ''Yanılmış olmayasın?'' diye fısıldadı. ''Ben yanılmam.'' Sustu Sinan. Tatiana haklı olabilirdi. Gece gündüz kapıda nöbet tutan ajanların birden ortadan kaybolması kuşku vericiydi. Gergin bekleyişten midesine kramp girmişti. İçinin kasıldığını hissediyordu. Yan gözle Tatiana'ya baktı. Genç kadın sol taraftaki ufak aynalı tuvaletin yanına diz çökmüş, silahını kapıya yöneltmiş vaziyette kımıldamadan duruyordu. Aradan iki dakika daha geçti. Dakikalar Sinan'a uzun saatler gibi geliyordu. Nihayet Tatiana'nın yerinden kalktığını fark etti. Yoksa kapıyı açmaya mı tevessül edecekti? Sesini çıkarmadan bakışlarıyla onu takip etti. Yatağa yaklaşıyordu genç kadın. Ne yaptığını anlayamadı önce. Tatiana yanından geçip yatağın öbür ucundaki telefona doğru ilerledi. ''Ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''MI6'e telefon ederek soracağım. Bakalım korumaları onlar mı çekti? Numarayı biliyor musun?'' ''Evet, bana her zaman haberleşmek için bir telefon numarası vermişlerdi.'' Sinan biraz rahatlar gibi oldu. Şimdi mesele anlaşılacaktı. Belki bütün bu panik yersizdi. Boşu boşuna korkuyorlardı. Ayırım sonu. Sayfa 563.